Ayrım 14.
Ancak çağdaş bilim ve felsefede kimi yeni gelişmelerin teolojiye yeni bir umut ışığı getirdiği söylenebilir. Fizikte klasik mekaniğin paradigma statüsünü yitirmesi bilimin yenilgisi olmasa bile bir anlamda geri çekilmesi diye yorumlanmıştır. Felsefede dinsel ve metafizik öğretileri anlamsız sayan mantıkçı pozitivizmi etkisini yitirirken, anlamın anlamına ilişkin daha esnek yeni çözümlemelerin etkinlik kazanması teologları yüreklendirmiştir. Pozitivistler için teolojik önermeler bilişsel anlamdan yoksun sözde savlardı. Oysa sözcüklerin anlamını kullanım ya da işlevlerinde arayan Wittgenstein ve onu izleyen filozofların yaklaşımı, pozitivistlerin dar tutulan anlam ölçütünü aşarak metafizikle birlikte teolojiye de geçerlik olanağı açmıştır. Bugün teolojiye daha açık bir düşünce ortamında olduğumuz söylenebilir. Ne var ki bilim ve ona dayalı teknolojinin atılımları sonucu önemli ölçüde prestij kaybına uğrayan teolojiye yeniden bilimsel bir temel oluşturma çabası başarılı olabilir mi? Başka bir deyişle, teolojinin bilimsellik savına geçerlik kazandırabilir mi? Dine akılcı bir temel bulma ise bir arayıştır. Katolik dünyasında bugün bile etkisini sürdüren skolastik düşünce, Hristiyanlığa böyle bir temel oluşturma çabasının ürünüdür. Hristiyanlık uzun süre, yeni Platonculuğun da etkisiyle doğaya yönelik çalışmalara kapalı kalmıştır. Orta Çağ karanlığında inanmak için anlamak gerekir. Gerçeğe giden yol kuşkudan geçer. Sözleriyle ilk kez akıl ve bilimin önemini vurgulayan Abelard, 1079-1142, o zamana kadar dışlanmış olan Aristoteles bilim ve felsefesine kapıyı aralar. Daha sonra dini Aristoteles'le temellendiren skolastik düşüncenin kurucusu Thomas Aquinas, bilgi edinmenin iki kaynağından, inanç ile doğal akıl yürütmeden söz eder. Aquinas'ın 12. yüzyılda İspanya'da yetişen biri Müslüman, diğeri Musevi, iki filozoftan esinlendiği söylenebilir. İbn-i Rüşd İslamiyeti, Maimonides Museviliği, Aristoteles felsefeciliği ile akılcı bir temele oturtma çabasını göstermiş, ancak bağnaz çevrelerin direnişi ikisini de başarısız kılmıştı. İnanç kutsal kitaba dayanan bir bilgi türüdür. Doğal akıl yürütme ise yetkin örneğini Aristoteles'in verdiği gözlem verilerini işlemeye yönelik bir çalışmadır. Aquinas bu iki bilgi türünün bağdaştırılabileceği, daha doğrusu dinsel dogmaların kutsal kitaba başvurmaksızın salt akıl aracılığıyla ispatlanabileceği görüşündeydi. Nitekim Summa Theologia adlı ünlü yapıtında Tanrı'nın varlığını ispata yönelik, kimi teologların gözünde bugün bile geçerliğini sürdüren 5 argüman bulmaktayız. Teoloji, medrese eğitimi aracılığıyla İslam dünyasında skolastizm öğretisiyle Hristiyan dünyasında tam bir egemenlik kurar. Daha sonra Rönesans ve Reformasyonu yaşayan Batı'da bile kilise uzun süre özgür düşünce ve arayışları baskı altında tutmaktan sakıncalı bulduğu bilimsel kuramlara 17. yüzyıl ortalarına gelinceye dek yasak koymaktan vazgeçmez. İslam dünyasında ise teolojik bağnazlık hiçbir zaman tümüyle kırılamamıştır. Sorumuza dönelim. Teolojinin bilimsellik savının dayanağı var mıdır? Bu soruyu yanıtlamak için 1. Bilimsel dediğimiz etkinliği diğer düşünsel etkinliklerden ayırt etmeyi sağlayan ölçütü belirlememiz. 2. Teolojinin bilimsellik savını doğrulamaya yönelik argümanları bu ölçüte vurarak değerlendirmemiz gerekir. Bilim karmaşık bir etkinliktir. Bir tek belirleme ile yeterli bir ölçütü verilemez kuşkusuz. Ancak sorunu basite indirgeme pahasına şu kısa belirleme ile yetinebiliriz. Bilimsel kuram, hipotez ve betimlemeler olgusal içeriklidir. Doğruluk değerleri, doğru ya da yanlış oldukları nesnel olarak yoklanabilir. Ölçüt olarak verdiğimiz bu belirlemenin normatif nitelikte olduğu gözden kaçmamalıdır. Geçerliliği bilim felsefecilerinin konsensusuna bağlıdır kuşkusuz. Peki teolojik öğretileri içerik, yaklaşım ve sonuçları yönünden bu ölçüde vurduğumuzda ne görüyoruz? Örneğin teolojinin özünde yer alan Tanrı'nın var olduğu savını alalım. Teologların Tanrı'nın var olduğunu bir takım argümanlarla ispatlama yoluna gittiğini biliyoruz. Çeşitli kategorilere ayrılan bu argümanlar öncülerinin niteliğine göre a priori ve a posteriori diye iki ana grupta ele alınabilir. Birinci grup argümanlar, doğruluğu apaçık sayılan ilkelerden ya da tanımlardan yola çıkmaktadır. İkinci grup argümanlar, evrenin genel özelliklerini, kimi çarpıcı doğal olguları, dinsel ya da mistik deneyimleri kanıt olarak kullanmaktadır. Ayrıntılara girmeksizin bu farklı ispat yöntemlerini birer örnekle ortaya koyalım. yetkinliğin varlığı içerdiği a priori ilkesine dayanan ontolojik argüman ilk gruba giren tipik bir örnektir. Buna göre Tanrı tanım gereği tam yetkindir. Tam yetkinlik için varlık gereklidir. Öyleyse Tanrı vardır. Biçimsel yönden geçerli olan bu çıkarım, Tanrı'nın varlığını gerçekten ispatlamakta mıdır? Tam yetkinliğin varlığı içerdiği neye dayanılarak ileri sürülmektedir? Üstelik varlık bir yüklem değildir. Yetkinliği oluşturan özelliklerden biri sayılmaz. Daha önemlisi, Tanrı'yı tam yetkin diye tanımlayarak, bundan onun varlığını çıkarmak, bulmak istediğimiz hazineyi önceden arayacağımız yere saklamaya benzemiyor mu? Kaldı ki ontolojik argüman mantıksal olarak kusursuz olsa bile, yukarıda koyduğumuz bilimsellik ölçütünü karşılamaktan uzaktır. Öncülleri tanımsal doğru olan bir çıkarımın sonucu olgusal içerikli olamaz. Nitekim Tanrı vardır önermesini olgulara giderek yoklamaya olanak yoktur. İkinci grup argümanlar, Tanrı'nın var olduğu savını bir tür empirik hipotez olarak doğrulamaya yöneliktir. Yukarıda örneğini verdiğimiz türden mantıksal ispatların yetersizliği karşısında kimi teologların empirik verilere giderek Tanrı inancını temellendirme yoluna gittiğini görüyoruz. Tennant bu yaklaşımı doğal teoloji indüksiyonla olgulardan yola çıkar. Öncülleri bilimin yerleşik genellemeleri ölçüsünde sağlam, doğruluğu herkesçe bilinen önermelerden oluşur diye dile getirmektedir. Ona göre empirik kafalı teologlar dünyayı diledikleri biçimde görmekten kaçınır, olup bitenlere kendilerini sergileme ve gerçeği söyleme fırsatı tanırlar. Olgusal dünyayı göz ardı edip, soyut spekülasyonlara dayalı düşünce dizgeleri oluşturmak, bilime olduğu gibi doğal teolojiye de ters düşen bir tutumdur. Tennant'ın doğal teoloji dediği yaklaşımın ne ölçüde bilimsel olduğunu belirlemek için, bu alanda benzerleri arasında en güçlü argüman olarak bilinen kozmolojik argümanı ele alalım. Buna göre doğa bilimlerde de varsayıldığı gibi nedensel bir düzen sergilemektedir. Ne ki bilimlerin incelediği doğa yasalarında dile gelen düzen kendi içinde yeterli değildir. Düzenin işleyiş ve sürekliliğini tam açıklığa kavuşturmak için kendi dışında bir gücü varsayma gereği vardır. Doğa kendi içinde olup bitenleri açıklama olanağından yoksundur. Doğanın düzenli işleyişinden Tanrı'nın varlığına giden bu argüman 3 sayıltı, varsayım içermektedir. Bildiğimiz dünyada 1. Nedensiz hiçbir olgu yoktur. 2. Her olgunun nedeni kendi dışında bir olgudadır. Başka bir deyişle dünyada hiçbir şey uğradığı değişikliğin nedenini tam olarak kendi içinde taşımaz. 3. Nedensel bağıntı sonsuza dek geriye uzanamaz. Doğal teoloji bu 3 sayıltının birlikte nedeni kendi içinde bir ilk yetkin nedenin varlığını zorunlu kıldığı, öyle bir ilk nedenin ancak dünyamızın yeterli bir açıklamasını verdiği savındadır. Etki gücünü yadsımadığımız bu argüman bir ispat değildir. Ulaşılan sonuç mantıksal geçerlikten yoksun olduktan başka, öncülleri oluşturan sayıltıların doğruluğu kesin olmaktan uzaktır. İlk iki sayıltı David Hume'dan günümüze değin sürekli tartışılmıştır. Pek çok filozofun dayanaksız, dahası keyfi bulduğu bu sayıltılar, kuantum teorisinde belirsizlik ilkesinin ortaya çıkmasıyla büsbütün sarsılmıştır. Üçüncü sayıltıya gelince, bu da ilk ikisinden daha sağlam değildir. Nedensiz bir ilk neden niçin zorunlu olsun? Evrende sonsuz bir güç olarak sunulan Tanrı'ya olanak varsa, nedensel bağıntının sonsuza dek geriye gidişine neden olanak görülmesin? Denebilir ki nedensel bağıntı dizisinde her olgu bir önceki olgunun etkisine gidilerek açıklanmakta. Oysa dizi dışında bir ilk etkene gitmeksizin dizinin tümünü açıklamaya olanak yoktur. Bir kez bilim hiç değilse bugünkü aşamasında olgusal dayanağı son derece zayıf, üstelik açıklamalarında başvurma gereği duymadığı bir sayıltıyı irdeleme yoluna niçin gitsin? Sonra dizinin tümünü bilinen yöntemle açıklamayı ilkede olanaksız kılan bir neden gösterilebilir mi? Diziyi oluşturan olguların her biri açıklanabiliyorsa tümü neden açıklanmasın? Uzlaşma olanağı var mı? Görülüyor ki söz konusu argüman ne mantıksal geçerlik ne de dayandığı sayıltıların sağlamlığı bakımından sonucuna ağırlık kazandıracak güçte değildir. Kaldı ki ulaşılan sonucun kesinliğini bir an için kabul etsek bile nedensiz ilk nedenin Tanrı olduğunu nasıl saptayacağız? İlk nedene koruyucu, iyiliksever, bağışlayıcı, her şeyi bilen bir üstün gücün niteliklerini vermeye bizi zorlayan nesnel bir neden gösterilebilir mi? Her şey bir yana, ulaşılan sonucu öncüllerini oluşturan kanıtlardan bağımsız olarak yoklayabilir miyiz? Kuşkusuz pek çok olay Tanrı'nın varlığına kanıt olarak gösterilebilir. Ne ki bu her hipotez için doğrudur. Önemli olan doğrulayıcı kanıtlar bulmak değil, hipotezin ne gibi gözlemlerle yanlışlanabileceğini önceden söyleyebilmektir. Oysa teologlar hiçbir zaman Tanrı'nın varlığına ilişkin savın, hangi gözlemler yapıldığında yanlışlanabileceğini bize söylemiş değildir. Söyleyemezler çünkü Tanrı vardır önermesi nesnel bir yoklama için gerekli olgusal içerikten yoksundur. Tennant, olgulardan yola çıkan doğal teolojinin dayandığı öncüllerin, bilimin yerleşik genellemeleri ölçüsünde sağlamlığından söz etmekte, ancak ulaşılan sonucun yeni gözlemlere giderek yoklanıp yoklanamayacağına değinmemektedir. Teologlar bu konuda sessiz kaldıkça iki seçeneğimiz kalmaktadır. 1. Teolojinin bilimsellik savını geçersiz sayarak reddetmek ya da 2. Bilimsellik kavramını teolojiyi de kapsayacak ölçüde genişletmek. Önce ikinci seçeneği yoklayalım. Bilim kavramını teolojiyi kapsayacak şekilde genişletebilir miyiz? Teologların öyle bir genişletmeyi hem olanaklı hem gerekli saydığını biliyoruz. Örneğin çağımızın tanınmış neo-Thomistlerinden Meriton, bilimi saplandığı dar anlayışı aşarak teolojiyle barışmaya, uyum içine girmeye çağırmaktadır. Ona göre teolojinin de bilim kadar sağlam ve meşru bir temeli vardır. Benzer bir savı daha ayrıntılı olarak onda bulmaktayız. Copleston teolojinin kendine özgü bilişsel işlevi olduğunu vurgulayarak evreni anlama ve açıklamada bilimi tamamladığı görüşündedir. Ona göre olguların bireysel açıklamaları evreni anlamak için yeterli değildir. Yeterli bir açıklama her şeyi bütünüyle kapsayan, kendine daha fazla bir şey eklenemeyen açıklamadır. Öyle bir açıklamayı bilimden değil, teoloji dediğimiz dinsel metafizikten bekleyebiliriz ancak. Bilimler tek tek ya da topluca alınsın, gerçekliğin özelliklerini belli yönlerden incelemenin ötesine geçemez. Bilimsel yöntemin etkinlik alanı sınırlıdır. Gerçekliğe ilişkin kimi yaşamsal sorunlar bu alanın dışındadır. Örneğin insana ilişkin bilimleri alalım. Psikoloji davranışlarımızla ruhsal denen süreçleri inceler. Anatomi, fizyoloji, biyokimya ve benzeri çalışmaların konusu organizmanın yapı ve işleyişine ilişkindir. Antropoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji insanı inançları, töre, gelenek ve alışkanlıkları, yaşam ve uğraş biçimleriyle ele alır. Bu çalışmaları birlikte alsak bile insanı gerçek niteliğine inerek tüketici bir çözümlemeden geçirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz çünkü Copleston'a göre insanın bilimsel yöntemle erişilemeyen bir öz niteliği, bir varlık ve anlam sorunu kalmaktadır. İşte bu özde saklı kalan şeye ancak Tanrı kavramına başvurarak açıklık getirilebilir. Bizim dünya dediğimiz varlığın Tanrı ile ilişkisi kurulmadıkça kendi içinde ne anlamı ne de anlaşılır niteliği vardır. Teologlar deneyimlerimizi ilkede aşan bir gerçeklikten söz ederken ne demek istiyorlar? Bunun salt spekülasyon ötesinde bir değeri varsa açıklamaları gerekir. Sonra bilimsel yöntemle erişilemeyen bu gerçekliği anlamamız için Tanrı'yı varsaymamız koşulu getiriliyor. Bir bilinmeyeni bir başka bilinmeyene giderek açıklama değil midir bu? Görülüyor ki Meriton ile Copleston'un çağrıları bilimi metafiziksel spekülasyona ortak etmeye yöneliktir. Bilim kendine özgü kimliğini yitirmedikçe böyle bir yaklaşım içine giremez. Bilimin kendi sınırları içinde kalmaları koşuluyla teoloji ya da metafizikle bir kavgası yoktur. Çatışma teolojinin totaliter tutumundan bilimi uydulaştırma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Bilimle teolojiyi kuramsal düzeyde de kalsa bağdaştırma olanağı yoktur. Bu bizi birinci seçeneğe yöneltmektedir. Teolojinin bilimsellik savı içerikten yoksun bir özentidir. Bilimin saygınlığına haksızca bir sığınma olmaktan öte değer taşımamaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, teoloji Tanrı'nın varlığını ne mantıksal yoldan ne de olgusal verilere giderek temellendirebilmiştir. Mantıksal ispatların yetersizliği ortaya konan örneklerden bellidir. Sonucun doğruluğuna olan güvenimiz, öncüllere olan güvenimizi aşamaz. Olgusal verilere başvurma ise Tanrı'nın var olduğu savına ancak bir olasılık değeri kazandırır. Oysa teoloji doğası gereği kesin ve mutlak doğruluk peşinde, dahası buna sahip olduğu savında değil midir? Ek 1. Charles Darwin, Kişiliği ve Bilimde Devrimsel Atılımı, Cemal Yıldırım. Düşünce tarihinde pek az bilim adamı Darwin ölçüsünde tepki çekmiştir. Evrim kuramını içine sindiremeyenler onu hiçbir zaman bağışlamamışlardır. Yaşadığı dönemde maymunla akrabalık bağın annen tarafından mı, baban tarafından mı diye alaya alınmıştı. Günümüzde ise daha ileri giden, onu bir şarlatan, dahası bir şeytan diye karalamak isteyen çevreler vardır. Bir bilim adamına gösterilen bu tepkinin nedeni neydi? Darwin kimdir, ne yapmıştır? Darwin küçük yaşlarda da horlanmıştı, hem de babası tarafından. Seni anlaşılan ava çıkma, köpeklenme ve fare yakalama dışında hiçbir şey ilgilendirmiyor. Geleceğin kendin ve ailen için yüz karası olacaktır. Geleceğin yüz karası olacağı söylenen bu çocuk, biyolojinin anıt yapıtı, türlerin kökeninin yazarı, tüm çağların sayılı bilim adamlarından biri olur. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Charles Darwin, 8 yaşına geldiğinde annesini yitirir. Çocuğunun iyi yetişmesi yolunda hiçbir şey esirgemeyen babası, başarılı ve saygın bir hekimdi. Dedesi Erasmus Darwin, evrim konusuyla ilgilenen tanınmış bir doğa bilginiydi. Entelektüel bir çevrede büyüyen Charles, okulda parlak bir öğrenci değildi. Öğretmenleri arasında ona aptal gözüyle bakanlar bile vardı. Oysa bu bakış yüzeysel bir izlenimi yansıtmaktaydı. Sıkıntı Charles'ın okul programıyla bağdaşmayan, kendine özgü ilgilerinden kaynaklanıyordu. Hayvanlara, özellikle böceklere derin bir ilgisi vardı. Daha küçük yaşında onu saran bu ilgi, ileride belirginlik kazanan üstün gözlemleme yeteneğinin itici gücüydü. Üniversitede ilk 2 yılını alan tıp öğrenimi başarısız geçer. Dönemin tartışma konuları arasında onu yalnızca canlıların kökeni sorunu ilgilendirmekteydi. Ama babası umudunu tümüyle yitirmek istemiyordu. Hekim olmak istemeyen oğlunu hiç değilse din adamı olmaya ikna eder. Edinburgh'dan Cambridge Üniversitesi'ne geçen delikanlı burada da teoloji öğreniminin yanı sıra böcek toplama etkinliğini sürdürür. Oluşturduğu zengin koleksiyonla bilim çevrelerinin beğenisini kazanır. Bu arada botanik ve jeoloji derslerini de izlemekten geri kalmaz. 22 yaşında üniversiteyi bitirir ama kilisede görev almaya yönelik değildir. Bir rastlantı aradığı olanak kapısını ona açar. Güney Amerika kıyılarından başlayarak uzun süreli bir araştırma gezisine çıkmaya hazırlanan kraliyet gemisi Beagle'a doğa araştırmacısı aranmaktadır. Botanik profesörünün tavsiyesi üzerine Darwin'e masraflarını kendisinin karşılaması koşuluyla bu görev verilir. Ancak genç bilim adamının babasının desteğini sağlaması kolay olmaz. 1831'de başlayan gezide Darwin, 5 yıl süren yoğun ve çetin bir uğraşla dünyanın henüz bilinmeyen pek çok kıyı ve adalarında türlere ilişkin fosil ve örnekler toplar, gözlemsel bilgiler edinir, notlar alır. Doğa onun için tükenmez bir laboratuvardı. Özellikle Galapagos adalarındaki dev kaplumbağalar ile kuşlar üzerindeki gözlemleri, değişik çevre koşullarında türlerin nasıl oluştuğu konusunda ona önemli ipuçları sağlamıştı. Kimi türlerin çevreyle uyum kurarak sürdüğü, kimi türlerin ise değişen koşullarda uyumsuzluğa düşerek yok olduğu izlenimi onun için kaçınılmazdı. Ülkesine döndüğünde Darwin'in yapması gereken şey, topladığı bilgileri işlemek, evrim olgusuna kanıtlara dayalı açıklık getirmekti. Ne var ki bu kolay olmayacaktı. Bir kez toplanan gözlem verilerinin düzenlenmesi bile yıllar alacak bir işti. Sonra evrim konusu dikenli bir sorundu. Yerleşik ön yargılara ters düşmek kolayca göze alınamazdı. Darwin incelemelerinden türlerin sabit olmadığını, uzun süreli de olsa çevre koşullarına göre değiştiğini öğrenmişti. Ama evrim denen bu değişimin düzeneği neydi? Bu soruya yanıt arayışı içinde olan Darwin, 1838'de okuduğu bir kitap ışık tutar. Thomas Malthus'un yazdığı Nüfus Üzerine Deneme adlı bu kitap ilginç bir tez ortaya koyuyordu. Canlılar için yaşam bir var olma ya da yok olma savaşı mıdır? Çünkü hemen her çevrede nüfus artışı beslenme olanaklarını kat kat aşmaktadır. Bu savaşımda güçlüler elenirken uyum kuranlar çoğalır. 19. yüzyılın acımasız kapitalizminin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganında da yansıyan bu düşünce, Darwin'in 20 yıl sonra açıkladığı evrim kuramının özünü oluşturur. Doğal seleksiyon evrimin itici gücü, ilerlemenin dayandığı düzenekti. Evrim düşüncesi insanın kendi varlık kökenini bilme merakını da içermektedir. İlkel topluluklarda bile kendini açığa vuran bu merakın özellikle mitoloji ve dinlerin oluşumundaki rolü yadsınamaz. Ancak bilim öncesi açıklamalar masalımsı birer öğreti niteliğindedir. Her şey gibi insan da tanrısal gücün ürünüdür. Gelişmiş dinlerde bile evrim düşüncesi yer almamıştır. Evrimden söz edenler M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan İyonyalı filozoflar olmuştur. Thales tüm nesneler gibi canlıların da sudan oluştuğu savındaydı. daha çarpıcı görüşü onu izleyen Anaximander'de bulmaktayız. Canlıların kaynağı denizdir. Başlangıçta balık olan atalarımızdan bugünkü formumuza evrimleşerek ulaştık. Yine o dönemin bir başka filozofu Heraklit, canlıların gelişmesinde aralarındaki çatışmanın rolüne değinir. Bunlardan 200 yıl sonra gelen antik çağın ünlü filozofu Aristoteles'te evrim düşüncesi daha belirgindir. Onun görüşünde aşağıdaki ilginç noktaları bulmaktayız. 1. Canlıların en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğu. 2. Organizmaların basitten daha karmaşık formlara doğru geliştiği. 3. Canlıda organların ihtiyaca göre oluştuğu. Ancak ortaçağ teolojisinde bu tür düşüncelere yer yoktu. Gerçek kutsal kitaplarda açıklanmıştı. Evrim düşüncesi bir sapıklıktı. Evrime bilimsel yaklaşım aydınlık çağın sağladığı göreceli özgür düşünme ortamını bekler. Bu alanda ilk adımı Fransız doğa bilimcisi Buffon'un attığı söylenebilir. Buffon canlıların sınıflanmasına ilişkin Aristoteles sistemini düzeltme ve geliştirme amacıyla çalışmaya koyulur. İlgilendiği konuların başında evrim geliyordu. Fosil ve diğer kanıtlara dayanarak canlı türlerin evrimle oluştuğu görüşüne ulaşmıştı. Ama kilisenin sert tepkisiyle karşılaşınca Buffon, kutsal kitapta bildirilenlere ters düşen sözlerimi geri alıyorum diyerek sessizliğe gömülür. Ünlü İsveç botanikçisi Linnaeus'un modern sınıflama yöntemine ilişkin çalışması, evrim düşüncesine destek sağlayan başka bir girişimdir. Darwin'in dedesi Erasmus Darwin de Buffon gibi canlıların yaşam dönemlerinde edindikleri beceri veya özelliklerin yeni kuşaklara geçmesiyle evrimleştiği görüşündeydi. Bu görüşü geliştiren Fransız doğa bilgini Lamarck ise evrim konusunda oldukça tutarlı ilk kuramı oluşturur. Kısaca canlıların yaşam dönemlerinde kazandıkları özelliklerin ya da uğradıkları değişikliklerin, bunlar çevre koşullarının etkisinde ortaya çıkabileceği gibi organların kullanış veya kullanışsızlık nedeniyle de olabilir, kalıtsal yoldan yeni kuşaklara geçtiği diye özetleyebileceğimiz bu kuram, sağduyuya yatkın görünmesine karşın bilim dünyasında beklenen ilgiyi bulmaz. Kuramın olgusal içerik yönünden yetersizliği bir yana, bilinen kimi gözlemsel verilere ters düşmesi benimsenmesine olanak vermiyordu. Açıklama gücünü bugün de koruyan daha kapsamlı ve tutarlı evrim kuramını Darwin'e borçluyuz. 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni adlı yapıtta ortaya konan bu kuramın benimsenmesine ortam hazırdı. Kısa sürede birkaç yeni basım yapan kitap, insanlığın dünya anlayışında eşine pek rastlanmayan köklü bir devrime kapı açmaktaydı. Dönemin seçkin bilginlerinden T.H. Huxley'in şu sözlerinin çağ dışı pek çok bilim adamının duygularını dile getirdiği söylenebilir. Biz türlerin oluşumuna ilişkin doğruluğu olgusal olarak yoklanabilir bir açıklama arayışı içindeydik. Aradığımızı türlerin kökeninde bulduk. Kutsal kitabın masalımsı açıklaması geçerli olamazdı. Bilimsel görünen diğer açıklamaları da yeterli bulamıyorduk. Darwin kuramı her yönüyle bilimsel yeterlikte idi. Kuramın dayandığı iki temel nokta vardır. 1. Canlı dünyada yeni türlerin oluşumuna yol açan sürekli ama yavaş giden değişim. 2. Doğal seleksiyon dediğimiz evrim sürecini işler kılan düzenek. Birinci nokta türlerin sabitliği varsayımını içeren yerleşik öğretiye ters düşmekteydi. İkinci nokta evrimin tüm ereksel görünümüne karşın salt mekanik terimlerle açıklanabileceğini göstermekteydi. Darwin kuramının özünü oluşturan doğal seleksiyon başlangıçtan günümüze değin değişik eleştirilere uğramıştır. Bu nedenle ilkenin öncelikle açıklığa kavuşturulması gerekir.